Ayrım 8.
Kadın bu teklife önce inanmak istemeyecek, şaşıracak. Mutlaka yalan söylediğime veya kendisiyle eğlendiğime hükmedecek. Fakat ben en ciddi tavrımı takınacağım. Diyeceğim ki, görüyorsun bir kolum da yok. Bana candan bakacak bir yoldaşa muhtacım. Eskiden Zeynep kadın evinde otururken onun kızları ve gelini benim yemeğimi pişirirler, çamaşırlarımı yıkarlar, bana bakarlardı. Şimdi tek başıma oturuyorum. Süleyman isminde yarı meczup bir zavallının elindeyim. Kadın o vakit aklımı oynattığımı sanacak. İçinden madem ki parası varmış diyecek. Bu köylerde tek başına böyle sığıntı gibi neden yaşarmış? Niçin kalkıp da İstanbul'dan buraya gelmiş? Bu gurbet elinde bu sıkıntılara katlanmış. Emine'nin halası bunları açıktan açığa söyleyemeyecek. Fakat ben böyle düşündüğünü gözlerinden, yüzünden, halinden anlayacağım. O vakit ona bütün hazin maceramı hikaye edeceğim. Lakin o dar, sert ve realist köylü mantığıyla bu sergüzeştin manasını anlayabilecek mi? Beni bu ıssız yaylaların ortasına atan ızdırap ona pek manasız ve çocukça görünmeyecek mi? Bunun ciddiyet ve önemini ona nasıl ispat edeceğim? Bu düşüncelerle Emine'nin köyüne vardığım zaman çoktan cesaretimin yarısını kaybetmiş, kararımda iyiden iyiye zaafa düşmüştüm. Hele köyün içine girip de herkesin bana acayip acayip baktığını hisseder hissetmez bütün cüretim kırılıverdi. Kayıtsız ve tabii bir süre sokaklarda dolaştıktan sonra köyün öbür tarafından sıvıştım, kaçtım. Lakin her türlü olursa olsun Emine'yi almak fikri aklımdan çıkmadı. Evimde yalnız kalınca, hele geceleri yatağımdayken bundan daha kolay, daha akla yakın bir tasavvur görmüyorum. Fakat dışarıya çıkıp da bunu gerçekleştirmek isterken daha ilk adımda işin bütün garabetini seziyorum. Her ne tarafından baksam gülünç, manasız, gayri tabii buluyorum. Eğer bu köylerde bir dostum olsaydı, belki ona açılarak ondan akıl öğrenmek, onunla müşterek bir teşebbüse geçmek kabil olurdu. Fakat işte hiç kimsem yok. Süleyman'a mı açılayım? Zeynep kadına mı? Bekir Çavuş'a mı? Bekir Çavuş, sahi neden olmasın? Kendi kendime bu sahi neden olmasın sözünü söyledikten sonra günlerce Bekir Çavuş'un etrafında dolaştım, durdum. Beni anlayabileceği bir anını kolladım. Baş başa kalır kalmaz hemen söze başlıyor, şuradan buradan konuşuyordum. Saatlerce asıl maksadımı ağzımın içinde gevelemekle kalıyordum. Her teşebbüsümde kendimi yeni okula başlamış bir küçük çocuk gibi utangaç, sıkılgan ve beceriksiz hissediyordum. Fakat bir gün nasıl oldu bilmiyorum. Bekir Çavuş'un tavrı daha ziyade mi hasbihale elverişliydi, yüzü bana daha ziyade mi munis göründü, dedim ki, iyi hoş ama bu yalnızlık da canıma tak etti. İnsanın her şeyden önce bir yoldaşa ihtiyacı oluyor. Hele benim gibi bir kimse için mutlaka candan bir bakanı olması lazım. Bekir Çavuş bir şey anlamadı. Süleyman işine yaramıyor mu, dedi. Süleyman, adam sende, o başka şey. Maksadım o değil, ben bir kadın demek istiyorum. Bekir Çavuş nihayet anlar gibi oldu. Evlen beyim, dedi. İstanbul'da bir tanıdığın yok mu? Yaz da sana bir kız buluversin. İstanbullu kız hiç buraya gelir mi? Doğrusu gelse de ben istemem. İstanbul'un kızları nazlı olur. Ben gücü kuvveti yerinde bana bakabilecek birini arıyorum. Ben olsa olsa burada bir köylü kızıyla evlenebilirim. Bekir Çavuş biraz şaşkın, biraz şüpheli yüzüme baktı. Sahi söylüyorum, bana inan, dedim. Mesela köyünde Emine isminde bir yetim kız var. O razı olsa pekala alırım. Bekir Çavuş sordu. Hangi Emine o, bakayım? Canım, belki işitmişsindir. Bizim küçük İsmail almak istiyordu. Eğer henüz aralarında nikah falan yoksa. He, şimdi anladım. Babasını tanırdım. Çok iyi adamdı. Emine kızı bilmem. Babasıyla askerlik ettik. Bir yerde şehit oldu. Nerede bilmiyorum. Böyle söyleyerek büsbütün başka konulara geçti. Gene Şam'dan, Girit'ten, İşkodra'dan bahsetmeye başladı. O günden sonra benim için her şey yeniden başlamak gerekti. Bekir Çavuş'un yeniden hasbihale müsait anını yakalamak, yeniden bir münasebet düşünüp meseleyi tazelemek, yeniden. Arada bir Emine'nin köyünün yolunu boylamaktan da vazgeçmiyordum. Belki kendisine doğrudan doğruya açılabilmek fırsatını bulurum diye saatlerce kavaklar arasında dolaşıyor, derenin kenarında çömelip köyü gözetliyor. Fakat aksi tesadüf Emine'den bir belirti göremiyordum. Hatta bu serserice dolaşışların bir seferinde İsmail'e rast geldim. Konuşmadan geçip gideyim dedim. Fakat sırnaşık çocuk yanıma sokuldu. Derdi gücü benden birkaç sigara alıp kaçmak. Akıbet Bekir Çavuş'a maksadımı anlatmaya muvaffak oldum. Bir süre düşündü, taşındı. Bu işi yapsa yapsa bizimki yapabilir. Hele bir kere ona söyleyeyim. 2 gün sonra sordum. Ne yaptın? Durdu. Sırtarak ilave etti. Tuh, aklımdan çıkıvermiş. Bu akşam inşallah söylerim. Nihayet bir gün. Söyledim dedi. Gidip karıyla konuşacak. Ve benim için müthiş bir heyecan devresidir başladı. Yalnız heyecan değil, birdenbire pişman da oldum. Bu teşebbüsüm işitilirse Mehmet Ali'ninkilere karşı durumum ne fena olacak. Zeynep kadın bana ne gözle bakacak. İsmail, o kadar nefret ettiğim İsmail kim bilir bana ne yüksekten bakacak. Ve garibi şu ki ben de kendimi savunamayacağım. Kendime bu işteki durumun hiç de mertçe olmadığını itiraf edeceğim. Keşke ne İsmail'e ne de Zeynep kadınla Emine bahsi aramıza hiç geçmemiş olsaydı. Keşke bilmeksizin rastgele İsmail'in almak istediği bir kıza talip çıkmış bir adam durumunda kalsaydım. Fakat geçti artık. Bir rezalettir oldu ve ben küçük İsmail'in önünde bile başını eğip utanmaya mahkum bir zavallıyım. Bu da yetmiyormuş gibi bir de reddedilirsem. Aman ya Rabbi, ben ne halt ettim. Bari henüz vakit varken gidip Bekir Çavuş'a vazgeçtiğimi söyleyeyim. Bekir Çavuş, ben o işten vazgeçtim. Senin hanımına söyle, nafile zahmet edip de oraya kadar gitmesin. Bekir Çavuş gözlerini yere dikti. Öyle bir süre dalgın ve hareketsiz kaldı. Sonra bir iri kedi bıyığını andıran ve kedi bıyığının kılları kadar sert ve seyrek sakalını elinin tersiyle uzun uzun sıvazladı. Fikrimi değiştirdiğim için bana kızdığına hükmettim. Ne yapayım? Düşündüm, taşındım. İşim el vermedi. Hem bizim İsmail onu almak istiyordu. Sonra korkarım. Aramızda bir söz olur. Bekir Çavuş dile geldi. Ağır ağır, tane tane. Zaten o kız sana yaramaz dedi. Bizimki gidip görmüş. Elin yabanına ben varmam demiş. Bizim köylerin kızları tuhaftır. Yabancıdan ürkerler. Eh ne olacak? Doğmuşlar, büyümüşler. Köyden dışarı hiçbir şey görmemişler. Hepsi cahil, hepsi cahil. Ben Girit'teyken, Bekir Çavuş bundan öte daha neler söyledi bilmiyorum. Dudaklarımda bir acayip gülümseme peyda olmuştu sanırım. Yüzümün bütün damarları çekiliyordu. Kendime karşı bir derin acıma duygusuyla doldum. Ağlayacak mıyım, gülecek miyim bilmiyorum. Şaşkınlığımdan Bekir Çavuş'a üst üste tabakamı uzatıyordum. O hiç bozmadan her tabak uzatışımda bir sigaramı alıyor, bazısını kulağının arkasına yerleştiriyor, bazısını avucun içinde tutuyor, bazılarını da parmaklarının arasında sıkıştırıyordu. Öyle ki aklım başıma gelip de Bekir Çavuş'a dikkatle baktığım vakit onu her deliğinden bir sigara fışkıran otomatik masalardan biri halinde gördüm. Tüm kahkahalarla gülecek bir andı. Fakat benim ağzım bir acayip kasılmayla mühürlenmişti. Kalktım. Bekir Çavuş'a Allah'a ısmarladık dedim mi bilmiyorum. Sendeliğe sendeliğe evime döndüm. Çıplak tepenin üstünde günün son ışıkları sönüyordu. Sürelerin ayak sesleri kuru toprak üzerinde bir yağmur yağışını andırıyor. Evin içi çoktan karanlıktır. Lambamı yakmadan sedire uzanıyorum. Bir çalılığın içinde çıplak düşmüş gibiyim. Her yanım öyle diken diken. Bir dakika sonra artık ne yapacağımı bilmiyordum. İntihar edilen an bu an mıdır? Bundan fena bir saat olabilir mi? Isırap çekmeyi severim. Fakat bu ızdırabın sevimli hiçbir tarafı yok. Çünkü bu bir felaketin mahsulü değil. Bu rezil olmuş bir adamın ızdırabı. Utanç bir yarasa gibi yüze yapışır ve alnımızın ortasından kanımızı emmeye başlar. Vücut o kadar zaafa düşer ki adeta bir posa halini alır. Pespaye ve sefil bir şey olur. Onun için utanmak kendi kendinden nefret etmenin eşitidir. İnsan şöyle bir anında intihar etmez de ne vakit eder. Zaten kokmuş, çürümüş gibiyiz. Biz ancak toprağın altında yer bulabiliriz. Bizi ancak toprak paklar. Toprak paklar mı? Bu tabir de nereden aklıma geldi? Ta çocukluğumda bu sözü bir ihtiyar kadının ağzından işitmiştim. Kızı babamın emir eri çavuşuna kaçan bu ihtiyar kadın annemin önünde yere yığılmış bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da aman hanımcığım bundan sonra onun vücudunu toprak paklar diye bağırıyordu. O zaman manasını anlamadığım bu sözde şimdi 25 yıl sonra derin bir anlam keşfediyorum. Fakat bunu keşfetmekle beraber o kadın gözümün önüne geliyor. Gülmeye başlıyorum. Ama acayip bir gülüş. Tıpkı Pelias operasından aldatılmış soytarının hışkırıklarla dolu gülüşü gibi. Artık odamdan dışarıya çıkamıyorum. Yataktan kalkınca sedire uzanıyorum. Sedirden kalkınca yatağa giriyorum. Daha fazla kımıldamaya mecalim yok. Sanki içimde beni hareket ettiren bir zemberek kırılmış diyebilirim. Beni her şey yoruyor. En ufak bir sesten rahatsız oluyorum. Günün aydınlığı fazla geliyor. Süleyman'ın yanı başımda solumasına tahammül edemiyorum. Onu evimden kovmak istiyorum. Ne var? Gene ne var? Bana öyle bönbön ne bakıyorsun? Aşağıda hiç işin yok mu? Kas katı ne duruyorsun? Bir şey istemem. Ne yemek, ne su, bir şey istemem. Beni rahat bırak. İşte Süleyman'a hitap için ağzımı açıp söylediğim sözler hep bundan ibaret. Hiçbir vakit bu halimi görmemiş olan zavallı adam hayretten hayrete düşerek kalan zekasını da kaybetti, büsbütün ahmaklaştı. Bir sabah baktım ki başını alıp gitmiş. Akşama gelir diye bekledim, gelmedi. Ertesi güne kadar bekledim, gene görünmedi. Daha ertesi gün akşam karanlığında onu kendim aramaya çıktım. Evine kadar gittim, yok. Mahzun eve dönmek üzereyken bir duvar kenarında bir hayalet sessizliğiyle yürüyen Memiş'e rast geldim. Memiş, bizim Süleyman'ı gördün mü? Memiş'in beni tanıması için 5-6 dakika ve sözümü anlaması için de bir o kadar zaman lazım geldi. Sonra derinden gelen bir sesle, aha mescitte dedi. Mescide doğru yürüdüm. Mescit karanlıktı, içeriye seslendim. Süleyman, Süleyman. Cevap alamayınca içeri girdim. Burası, yani yapılıp bittiği günden beri burası, yalnız bayram, teravih namazları ve mevlüt için kullanılır olmuş. Mamafi, gerek köyün içindekilerden, gerek gelip geçenlerden kim isterse burada yatıp kalkabilir. Yanımda yürüyen Memiş'e bir kibrit çaktırıyorum. İşte Süleyman mescidin ta öbür köşesinde bir hasırın üstüne büzülmüş yatıyor. Süleyman, ulan Süleyman burada ne işin var? Cevap alıncaya kadar kibrit söndü. Ondan yana yürüdüm. İkinci kibriti yaktırınca Süleyman'ı yattığı yerden bana bakar gördüm. Haydi kalk haydi, seni almaya geldim. Küskün ve bulanık bir sesle daima yattığı yerden. Beni ne diyeceksin diye sordu. Ona daha ziyade yaklaştım. Seni ne diyeceğim olur mu? Beni yapayalnız bıraktın. Evde her iş yüzüstü kaldı. Memiş'e üçüncü kibriti çaktırdım. Süleyman hala kımıldamıyor. Tıpkı bir Hint fakirini andırıyor. Onu önce bir çocuk gibi kandırmaya çalıştım. Fakat Süleyman inadında direnir göründü. Sonra kesin ve emredici bir tavır takındım. Haydi kalk bakayım, artık çok oluyorsun. Gene döndü. Beni ne diyeceksin dedi. Nihayet küsme sırası bana geldi. Sen bilirsin dedim. Madem ki gelmek istemiyorsun, ben de yanıma başkasını alırım. Ve sert adımlarla geriye döndüm. Şimdi yalnızım. Büsbütün yalnız. Bu akşamdan itibaren tek kolumla her işimi kendim göreceğim. Yemeğimi kendim pişireceğim. Odamı kendim süpüreceğim. Belki günün birinde kadınlar arasında çamaşırımı yıkattıracak bir kimse bulamayıp kendim yıkamak zorunda kalacağım. Bu ıssız, engin Anadolu bozkırının ortasında bir ikinci Robinson Crusoe oldum. Oturduğum evin bir ıssız adadan farkı yok. Günün birinde bir gemi alıp beni buradan kurtaracak mı? O geminin adı olsa olsa Anadolu ordusudur. Her gün, her saat bir mazgal deliğine benzeyen penceremden onu gözetliyorum, onu bekliyorum. Ufuklar insana endişe verecek kadar boş ve sakin. Sanki bir savaş içinde değiliz. Sanki her şey benim vehmimden ibaret gibi. Ara sıra gazetelerden aldığım bilgi beni hiç tatmin etmiyor. Her yanda bir bekleme devresinin yürek üzüntüleri var. Barış yolunda yapılan bazı siyasi teşebbüsler hep boşa çıktı. Londra'ya giden heyet olumlu hiçbir sonuç elde edemeden geri döndü. Avrupa bize karşı daima o sağır duvar halini muhafaza ediyor. Bütün bunlara rağmen bu ıssız adanın kimsesiz sakini mağarasının içinden dışarıya doğru başını uzattığı vakit hiç sönmeyen bir liman fenerinin yeşil ve kızıl ışığını görüyor. Bu benim ümidimin ışığı, benim ümidim. Yağını nereden alıyor, fitilini kimler tazeleyip yakıyor, bilmem, bilemem. Fakat bu umut benim tek gıdam. Bu umut benim yaşama gücümün en son parıltısı. O söndüğü gün işte bunu tasavvur edemiyorum. Yalnızlık dinmeyen bir sızıdır. Eğer bazı kimseler bunu benliğin bir çeşit kurtuluşu gibi göstermek istemişlerse yanılmışlardır. Bir sürü hayvanı olan insan sürüsünden ayrı düşünce zavallı, muzdarip, avare bir yaratık oluyor. Bunu sürüye dönmekten başka avutacak bir şey yoktur. Fakat benim sürüme ne oldu? Hani çoban nerede? Çoban Ankara'nın yalçın kayası üstünden sesleniyor. Sürüyü toplamaya çalışıyor. Sana selam ey mübarek çoban. Gazan mübarek olsun. Fakat günün birinde sürünü topladığın zaman ben onun içinde bulunabilecek miyim? Bu köy onun içinde bulunabilecek mi? Hiç sanmıyorum. Kayanın üstündeki çoban. Bu köy burada tek başına küflenmekte ve ben tek başıma gözyaşlarımı içime çekmeye devam edeceğim. Bir türlü kaynaşamayacağız. Bu kaynaşma için bize cihanın baştan başa tutuşması yetmedi. Bu ayrılık bizi mahşer gününde bile bir araya toplayamadı. Mütarekenin ilk günlerinde bana bir tanıdık diyordu ki, ne bu zırhlılardan, ne bu ordudan, ne sokak başlarındaki bu makineli tüfeklerden korkuyorum. Beni korkutan şey kendi aramızdaki anlaşmazlıklar, kendi aramızdaki nifaklardır. Bizi asıl bu mahvedecek. Ben içimden diyordum ki, bu adam bu hükmü hep İstanbul'a geri veriyor. Karışık ve bulanık bir şehir halkının huyunu bütün millete mal ediyor. Asıl vatanı, asıl milleti Anadolu'yu hesaba katmıyor. Orası buradaki nifaklardan ve pisliklerden arıdır. Orası benim gözümde ızdırabın en özlü alevlerinde kaynayıp pişmiş bir hayat mayasıyla yoğrula yoğrula kutsallaşmıştır. Bu ülkede temiz yürekli, duygulu ve candan insanlar vardı. Zenginin kapısı fakire açık ve gurbet yolları sonunda mutlaka bir sıcak yurda ulaşacaktı. Orada bütün kadınlar ana, bütün kızlar kardeş ve bütün çocuklar evlattı. Oranın taşı arkadaş, yoksulluğun derecesi bence malumdu. Fakat bu maddi yoksulluğun içinde bir manevi varlık bulacağımı sanıyordum. Şimdi ne görüyorum? Anadolu. Düşmana akıl öğreten müftülerin, düşmana yol gösteren köy ağalarının, her gelen gasıpla bir olup komşusunun malını talan eden kasaba eşrafının, asker kaçağını koynunda saklayan zinacı kadınların, frengiden burnu çökmüş sahte sofuların, cami avlusunda oğlan kovalayan softaların türediği yer burasıdır. Burada bıyıklarını makasla kırptı diye nice fikir ve ümit dolu Türk gencinin kafası taş altında ezildi. Burada yüzü düşmana dönük nice vatan mücahitleri savundukları kimselerin eliyle arkadan vuruldu. Burada milli timsalin, milli bağımsızlık sembolünün yolu kaç defa kesildi ve kaç defa oturduğu şehrin etrafı isyan silahlarıyla çevrildi. Burada ben vatan delisi milliyet divanesi, burada ben harp malulu Ahmet Celal yapayalnızım. Bunun nedeni Türk aydını gene sensin. Bu viran ülke ve yoksul insan kitlesi için ne yaptın? Yıllarca, yüzyıllarca onun kanını emdikten ve onu bir posa halinde katı toprak üstüne attıktan sonra şimdi gelip de ondan tiksinmek hakkını kendinde buluyorsun. Anadolu halkının bir ruhu vardı. Nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı, işletemedin. Onu hayvani duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktın. O katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi elinde orak, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki, ne biçeceksin? Bu ısırganları, bu kırı dikenleri mi? Tabii ayaklarına batacak. İşte her yanın yarılmış bir halde kanıyor ve sen acıdan yüzünü buruşturuyorsun. Öfkeden yumruklarını sıkıyorsun. Sana ızdırap veren bu şey senin kendi eserindir, kendi eserin. Günler ne uzun, aylar ne kısa, işte gene yaz. Hangi yılın yazı dur bakalım gazeteye. Gazeteler odamın içinde birer küçük piramit halini aldı. Bir üstüme yıkılacak olsalar eminim altlarında bunalıp kalacağım. Bunlar ne kadar da çok toz tutuyor. Bazı günler boğulacak gibi oluyorum. Ve bunları demet demet fırının külahına attırmak istiyorum. Lakin emeti kadın bunları el sürmekten çekiniyor. Süleyman Gideli onun yerine emeti kadın isminde bir koca karı güya bana bakıyor. Çünkü bunların üstünde bir takım insan resimleri var. Gene bunun içinde değil midir ki emeti kadın kaç aydır benim hizmetimde olmakla beraber bir kere odamdan içeri ayak atmamıştır. Resimler, tablolar ve birkaç büblo bulunan bu odaya girerse çarpılacağını sanıyor. Bana bunlar arasında yaşadığım için hayret, korku ve biraz da vesveseyle bakıyor. İlk geldiği günler kapının aralığından tam karşıya rastlayan dolabın üstündeki Sokrat'ın büstünü işaret ederek "Gece bundan korkmuyor mu he?" diye sordu. Bu meşe kütüğünü andıran kalın bir kadındır. Yüzü o kadar çiçek bozuğudur ki cepheden bakıldığı vakit karnabahar göbeğini andırır ve bu karnabahar bir kazırga esnasında bir bostandan henüz koparılmış toprak ve çamurla bulanmıştır. Bir gün ona sordum. "Emedi kadın, sen hiç yüzünü yıkamaz mısın?" "Ay oğul, hiç vaktim olmuyor ki. Sabah karanlığında çocuğu eserler püserlerim. Dağarcığına yiyeceğini koyarım. İneğin altını temizlerim, sütünü sağarım. Ocağı vurur, kaynatırım. Sütü ateşten indirir indirmez buraya koşar gelirim. Sen bekarsın. İneğin davarın yok emme, işin ağırdır. Çay suyu kaynat dersin. Akşamdan kalmış kabuk acağı ısıcak suda yu dersin. Her gün türlü türlü aş istersin. Senin yanında gün nasıl geçer bilir misin? Akşam eve vardığımda bizim oğlan açtır, yorgundur. Sütü ısıtır, içine ekmek doğrar, eline veririm. Bazı canı peynirle soğan ister, bazı bana bir bulamaç ediver der. Emedi kadın bu tarzda öksüz torununu Sırtmaç Hasan'dan bahseder. Bu 11-12 yaşlarında bir çocuktur. Fakat görmeli ne kadar ağırbaşlı, ne kadar vakarlı, ne kadar görev ve sorumluluğunu anlamış bir insandır. Onu geç tanıdığım için çok müteessirim. Erken tanımama da hiç imkan yoktu. Gerçi bazı akşamlar onun uzak tepelerden sürüsüyle beraber köye dönüşünü seyrettiğim olurdu. Fakat ona ancak bir alegori nazarıyla bakardım. Yakup'un oğullarından biri, kısası enbiya şahısları sırasında geçen bütün küçük çobanlardan onu ayırmak lüzumunu hissetmezdim. Fakat bir gün onu yakından görüp tanıyınca ne kadar belli bir kişiliği olduğunu anladım. Bu da İsmail gibi hiç gülmez. O derecede ağır ve ciddi durur ki ben karşısında kendimi bir şımarık çocuk gibi havai ve hoppu bulurum. Kaç defa onunla şakalaşmak istedim. Sonunda ancak bozulduğumu hissettim. 2-3 kuşaklık şehir çocuğu olmasından mıdır nedir, cılız ve yamalı omuzlarında bir devlet düşkününün insana hüzün ve saygı veren asaletini taşıyor. Gerçi İsmail de bir çeki taşı gibi ağırdır. Fakat ruhla hiç ilgisi olmayan ve doğrudan doğruya vücudun yoğunlaşmasından gelen bir ağırlıktır. Bundan başka Hasan bir genç tanrı kadar güzeldir. Gözleri bir ceylanın gözlerinden daha cazibelidir.